Ayrım 13. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 188. Bir gün Cartagena'daki sayısız korsan saldırısına göğüs germiş eski İspanyol kalesinin yanındaki plajda gezinirken, Pola o ana kadar aklıma gelmeyen bir yaklaşım önerdi. Bildiklerin hakkında hiçbir zaman bir şey söylemezsen ne olur diye sordu. Yani sessiz mi kalayım? Aynen öyle. Onları peşinden gelmeleri için bir neden verme. Hatta seni yalnız bırakmaları, suyu bulandırmamaları için elinden geleni yap. Çok mantıklı bir fikirdi. Bunu niye daha önceden düşünemedim diye de merak ettim. Kitap yazarak ya da herhangi başka bir şekilde gerçekleri açıklamak gibi bir niyetim yoktu. Bir haçlı olmayacaktım. Onun yerine hayattan zevk almaya çalışan, keyif için seyahat eden sade bir insan olacaktım. Belki de Pola gibi birisiyle bir aile bile kurabilirdim. Bu işten artık sıkılmıştım. Sadece çıkmak istiyordum. Claudia'nın sana öğrettiği her şey bir kandırmaca diye ekledi Pola. Hayatın bir yalan. Küçümser bir şekilde güldü. Son zamanlarda özgeçmişini hiç göz attın mı? Atmadığımı itiraf ettim. Bir bak diye öğütledi. Geçen gün İspanyolcasını okudum. Eğer İngilizce olanına benziyorsa eminim çok ilginç bulacaksın. 23. Yanıltan özgeçmiş. Ben Kolombiya'dayken Jake Dauber'in Maine'in başkanlığından istifa ettiği haberi geldi. Beklenildiği gibi yönetim kurulu başkanı ve CEO McCall, Dauber'in yerine Bruno'yu getirdi. Boston ve Barranquilla arasındaki telefon hatları o gün çıldırdı. Herkesin beklentisi kısa bir süre içinde benim de terfi ettirileceğim idi. Ne de olsa Bruno'nun en güvendiği adamlarından birisiydim. Bu değişiklikler ve söylentiler benim de kendi durumumu gözden geçirmem için ek bir bahane oldu. Hala Kolombiya'dayken Pola'nın önerisine uyup özgeçmişimin İspanyolca çevirisini okudum ve hayretler içinde kaldım. Boston'a dönünce hem İngilizce aslını hem de şirket dergisi Mainlines'ın Kasım 1978 sayısını çıkarttım. O sayıdaki "Uzmanlar Maine müşterilerine yeni hizmetler sunuyor" başlıklı makale benden söz ediyordu. Bakınız sayfa 201 ve 202. Bir zamanlar o özgeçmişten ve makaleden büyük gurur duymuştum. Ama şimdi onlara Pola'nın gözüyle bakınca sadece artan bir kızgınlık ve üzüntü hissi duyuyordum. Bu belgelerde ifade edilenler bilinçli bir aldatmaca, hatta yalandı. Bu belgelerin içine yaşadığımız zamanı ve küresel imparatorluğa doğru gidişimizi simgeleyen bir gerçekliği de içeren daha derin bir anlamı daha vardı. Arkada yatan gerçeği maskelemeye yönelik sadece görünüme dayalı bir stratejiyi temsil ediyorlardı. Garip bir şekilde hayatım da öyküsünü simgeliyorlardı. Sentetik bir yüzeyin üzerine çekilmiş parlak bir cila. Özgeçmişimde yazanların sorumluluğunun büyük bir kısmının bana ait olduğunu bilmek beni oldukça rahatsız ediyordu. Standart şirket prosedürleri uyarınca hem temel özgeçmişimi hem de hizmet ettiğim müşteriler ve yapılan işin türünü de içeren bir dosyayı sürekli olarak güncellemem gerekiyordu. Eğer bir pazarlama elemanı veya proje müdürü beni bir teklifin içine katmak veya özelliklerimi başka bir şekilde kullanmak isterse bu bilgileri o andaki ihtiyacına cevap verecek şekilde vurgulayarak kullanabilirdi. Bu kişi, örneğin benim Orta Doğu'daki deneyimlerimi ya da Dünya Bankası'na veya diğer uluslararası etkinliklerde yapacağım sunumları öne çıkartmak isteyebilirdi. Bunu yapacağı zaman değiştirilmiş özgeçmişimi yayınlamadan önce benim onayımı alması gerekiyordu. Ancak diğer birçok Maine çalışanı gibi ben de çok sık yolculuk ettiğimden istisnalar sıkça yapılırdı. Dolayısıyla her ne kadar belirtilen bilgiler dosyamda varsa da Pola'nın göz atmamı önerdiği özgeçmişim ve onunla diye karşılığı benim için tümüyle yeniydi. İlk bakışta özgeçmişim yeterince masum görünüyordu. Deneyim başlığı altında Birleşik Devletler, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki büyük projelerden sorumlu olmuş olduğumu söylüyor ve proje tiplerini sıralıyordu. Kalkınma planlaması, ekonomik tahminler, enerji ihtiyaç tahminleri gibi. Bu bölüm Ekvador'da barış gücü nezdinde yapmış olduğum çalışmaları anlatarak bitiyordu. Ancak barış gücünün kendisine hiçbir atıfta bulunmayarak, benim tuğla yapan cahil ant köylülerinin kurduğu küçük bir kooperatife yardım eden bir gönüllü olmak yerine bir inşaat malzemeleri firmasının genel müdürü olduğum izlenimini yaratıyordu. Bunu uzun bir müşteri listesi takip ediyordu. Bu listede Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası'nın resmi adı, Asya Kalkınma Bankası, Kuveyt Hükümeti, İran Enerji Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki Arap Amerikan Petrol Şirketi Aramco, Institute de Resources Hydrocarbons Electrification, Perusahaan, Umum Listrik Niagara ve daha birçokları yer almıştı. Ama asıl dikkatimi çeken en son madde oldu. ABD Hazine Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı. Her ne kadar dosyamın bir parçası olsa da bu listenin basılabilmiş olması hayret vericiydi. Özgeçmişimi bir an için bir yana bırakarak Main Lines'daki makaleye döndüm. Yazarıyla yaptığım görüşmeyi gayet net olarak anımsıyordum. Çok yetenekli ve iyi niyetli genç bir kadındı. Makaleyi yayımlamadan önce onayım için bana vermişti. Bu kadar gururumu okşayıcı bir yazı yazdığı için ona minnet duymuş ve derhal onaylamıştım. Bir kez daha sorumluluk benimdi. Yazı şöyle başlıyordu. Masaların ardındaki yüzlere bakınca ekonomik ve bölgesel planlamanın Maine'deki en yeni kurulan ve hızlı büyüyen bölümlerden birisi olduğunu söylemek zor değil. Ekonomi grubunun kurulmasında her ne kadar birçok kişinin etkisi olduysa da bunun gerçekleşmesi temelde bir kişinin, şu anda grubun başı olan John Perkins'in çabaları sayesinde olmuştur. Ocak 1971'de yük tahmin şefinin yardımcısı olarak işe alınan John, o zamanlar Maine'de çalışan az sayıda ekonomisten biriydi. İlk görevi olarak bir elektrik ihtiyaç çalışması yapmak üzere 11 kişilik bir ekibin parçası olarak Endonezya'ya gönderilmişti. Makale, iş geçmişimin kısa bir özetini verip nasıl Ekvador'da 3 sene geçirdiğimi anlatıyor ve şöyle devam ediyordu. John Perkins'in o zamanlar Ekvador'un Pout şehrinde Maine'in bir hidroelektrik projesinde çalışmakta olan Einar Grieve, eski bir çalışanımız, sonradan Maine'den ayrılıp Tucson Gaz ve Elektrik Şirketi'nin başına geçti ile tanışması bu döneme rastlar. İkisi arasında gelişen dostluk ve devam eden haberleşme sonucu John'a Maine'den bir iş teklif edildi. Yaklaşık bir sene sonra John, yük tahmin şefi oldu ve müşterilerle Dünya Bankası gibi kuruluşlardan gelen taleplerin artmasıyla Maine'de daha fazla ekonomiste gereksinim olduğunu fark etti. Her iki belgedeki ifadelerin hiçbirisi açıkça yalan değildi ve hepsinin de arkasındaki bilgiler dosyamda kayıtlarda vardı ama gerçeğin çarpıtılıp yumuşatılmış bir şeklini sunuyorlardı. Ve resmi belgelere tapan bir kültürde yaptıkları çok daha kötüydü. Açık yalanlar çürütülebilir. Halbuki açık aldatmacalara değil de gerçek kırıntılarına dayanan ve diğer kuruluşların, uluslararası bankaların ve hükümetlerin güvenini kazanmış olan bir kuruluşun ürünü olan bu ikisi gibi belgeleri çürütmek imkansızdır. Bu özgeçmişim için özellikle geçerliydi. Çünkü o makale gibi bir dergide çıkan bir söyleşi değil, resmi bir belgeydi. Özgeçmişin altında ve o özgeçmişin parçası olacağı her teklif dosyasının ve raporun kapağında görünen Maine ableminin uluslararası iş dünyasında hatırı sayılır bir ağırlığı vardı. Bu en az doktorların ve avukatların ofislerinde asıl duran diplomadakiler kadar güven veren bir mühürdü. Bu belgeler beni yerkürenin her tarafına yolculuk eden ve dünyayı daha uygar ve zengin bir yer yapacak çeşitli çalışmalar yürüten çok başarılı bir ekonomist ve saygın bir danışmanlık firmasında bir bölüm müdürü olarak resmediyordu. Aldatmaca söylenilen de değil, söylenilmeyen deydi. Eğer dışarıdan biri olarak öznel bir şekilde bakacak olsaydım, atlananların birçoğunun soruyu da beraberinde getirdiğini kabul etmek zorunda kalırdım. Örneğin, NSA tarafından işe alınmam veya Einar Grieve'in ordu ile ilişkisi ve NSA bağlantı göreviyle ilgili hiçbir şey söylenmemişti. Tabii ki, şişirilmiş ekonomik tahminlerde bulunmam için inanılmaz derecede baskı altında olduğum ya da işimin aslında Endonezya ve Panama gibi ülkelerin hiçbir zaman ödeyemeyecekleri büyüklükte borçlar ayarlamak olduğu hakkında da bir şey yoktu. Selefim Howard Parker'ın dürüstlüğüne de herhangi bir övgü olmadığı gibi benim yük tahmin şefi olma nedenimin Howard gibi doğru olduğunu inandıklarını söyleyip kovulmak yerine patronlarımın istediği yanlış sonuçları vermeye razı oluşum olduğundan da söz edilmemişti. Ama en şaşırtıcı olanı müşteri listemin altındaki o son maddeydi. ABD Hazine Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı. İnsanların o satırı nasıl yorumlayacaklarını merak ediyordum. ABD Hazine Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin ne olduğunu pekala sorabilirlerdi. Bazıları bunu belki de bir yazım hatası zannedecekti. Yanlışlıkla beraber basılmış iki ayrı satır. Ama okuyanların çoğu gerçeği, yani bu lafın çok belli bir nedenden ötürü oraya konulmuş olduğunu asla tahmin edemeyeceklerdi. O laf, içinde çalıştığım ortamın duayenlerinin dünya tarihini değiştirdiği halde gazetelere hiç yansımayan yüzyılın anlaşmasını yaratan ekibin bir parçası olduğumu anlamaları için oradaydı. Amerika'ya sürekli petrol sağlanmasını garantileyen, Suud Hanedanı'nın hükümranlığını koruyan ve Usama Bin Laden'in finansal destek sağlanmasıyla Uganda'nın Idi Amin'i gibi uluslararası suçluların korunmasına yardım eden bir anlaşmanın yaratılmasında katkım olmuştu. Özgeçmişimdeki o tek satır konuyu bilenler içindi. Maine'in baş ekonomistinin dediklerini yapabilecek biri olduğunu söylüyordu. Maine Lines makalesindeki son paragraf yazarın kişisel bir gözlemiydi ve nazik bir noktaya dokunuyordu. Ekonomik ve bölgesel planlama bölümü çok hızlı büyüdüğü halde John işe alınan her kişinin çalışkan bir profesyonel olmasının onun şansı olduğunu düşünüyor. Söyleşimi sırasında çalışanlarına duyduğu ilgi ve onlara olan desteği ise takdire değer bir şekilde açıkça ortadaydı. İtiraf etmeliyim ki kendimi hiçbir zaman gerçek bir ekonomist gibi düşünmemiştim. Boston Üniversitesi'nden pazarlama ağırlıklı iş idaresi üzerine bir lisans derecesiyle mezun olmuştum. Matematiğim ve istatistiğim her zaman kötüydü. Middlebury Koleji'nde Amerikan Edebiyatı okumuştum. Yazmak bana kolay geliyordu. Dolayısıyla baş ekonomist ve ekonomik ve bölgesel planlama müdürü olmamın ekonomi ya da planlama becerilerim yerine patronlarımın ve müşterilerimin istediği tip araştırmaları ve sonuçları sunma konusundaki hevesliliğime ve kişileri yazı yolu ile ikna etmede doğal becerime bağlamak daha doğru olurdu. Bunlara ek olarak çoğu lisansüstü, birkaçı da doktora dereceli çok yetenekli insanları işe alacak kadar da akıllıydım. Böylece işimin teknik yönlerini benden çok daha fazla bilen bir kadro oluşturmuştum. O makalenin yazarının çalışanlarına duyduğu ilgi ve onlara olan desteği ise takdire değer demesine şaşmamak gerek. Bu iki belgeyi ve benzer birkaçını daha masamın çekmecesinde tutup sık sık onlara bakıyordum. Sonradan kendimi bazen ofisimin dışında çalışanlarımın masaları arasında dolaşıp benim için çalışan bu insanlara bakarken ve hem onlara yaptıklarım hem de zengin ile yoksul arasındaki uçurumun daha da büyümesinde hepimizin oynadığı rol hakkında suçluluk duygusu çekerken buldum. Ben ve çalışanlarım birinci sınıf otellerde kalıp en iyi lokantalarda yerken ve kişisel portföylerimizi her gün biraz daha büyütürken her gün açlıktan ölenleri düşünüyordum. Yetiştirdiğim insanların şimdi EYT saflarına katılmış olduklarını düşündüm. Onları ben getirmiş, işe almış ve eğitmiştim. Ama benim girdiğim zamanki gibi olmamıştı. Dünya değişmiş, şirketokrasi ise ilerlemişti. İşimizde artık daha iyi ve daha zararlıydık. Benim için çalışan kişiler benden daha farklıydılar. Onların yaşamlarında NSA yalan makineleri ya da kladinler olmamıştı. Küresel imparatorluğun misyonunu gerçekleştirmek için yapmaları gerekenin ne olduğunu onlara birileri anlatmamıştı. Ekonomik tetikçi, hatta EYT lafını duymamışlar, bu işten hayatları boyunca çıkamayacakları onlara söylenmemişti. Onlar sadece benim örneğimden, ödüllendirme ve cezalandırma sistemimden öğrenmişlerdi. Benim istediğim tip araştırmaları ve sonuçları üretmeleri gerektiğini biliyorlardı. Maaşları, Noel primleri aslında işleri beni memnun etmelerine bağlıydı. Ben de yüklerini hafifletmek için aklıma gelen her şeyi yapmıştım. İyimser tahminlerin, büyük kredilerin ve GSMH'yi artırıp dünyayı daha iyi bir yer yapacak sermaye girdilerinin önemi hakkında onları ikna etmek için yazılar yazmış, konferanslar vermiş ve mümkün olan her fırsatı değerlendirmiştim. Kandırmacı ve tehdidin daha belirsiz, yumuşak bir beyin yıkama şekline dönüştüğü bu noktaya gelmek için 10 yıldan az bir süre gerekmişti. Şimdi ise ofisimin dışında masalarında oturmuş, Boston'un Beck Bey'ine bakan bu insanlar küresel imparatorun amaçlarını hizmet etmek için dünyaya açılıyorlardı. Çok gerçek bir anlamda Claudine'in beni yaratmış olduğu gibi ben de onları yaratmıştım. Ama benden farklı olarak onların olan bitenden haberleri yoktu. Tüm bunları düşünüp kafa yorarak uykusuz çok gece geçirdim. Polya'nın özgeçmişimi gündeme getirmesi Pandora'nın kutusunu açmıştı ve çalışanlarımın saflıklarını kıskanıyordum. Onları bilerek kandırmış, bu sayede kendi vicdanlarına karşı korumuştum. Benim peşim bırakmayan etik sorunlarla baş etmek zorunda değillerdi. İş hayatında dürüstlük ve görünüm ile gerçeklik konularında da oldukça düşündüm. Herhalde dedim kendi kendime, tarihin başlangıcından beri insanlar birbirlerini kandırmışlardır. Efsaneler ve folklor, çarpıtılmış gerçekler ve dolandırıcılıklar anlatan öykülerle doldu. Hilebaz halı tüccarları, açgözlü tefeciler ve hükümdarları giysilerinin sadece kendisine görünmez olduğu konusunda ikna etmeye hazır terziler. Ancak her ne kadar olayların her zaman böyle oldukları, özgeçmişim görünümünün ve arkasındaki gerçeğin sonunda insan doğasının bir yansıması olduğu sonucuna varmayı istesem de aslında böyle olmadığını biliyordum. Her şey değişmişti. Artık çok yakında önemli değişiklikler yapmazsak, sadece etik olarak değil, aynı zamanda fiziki olarak da kültürümüzün sonunu getirecek yeni bir aldatmacı düzeyine ulaşmış olduğumuzu anlayabiliyordum. Organize suç örneği bir benzetme yapma olanağı sağlıyordu. Mafya patronları genellikle sokak serserileri olarak başlarlar. Ama zaman içerisinde tepeye çıkanlar görünüm değiştirirler. En iyi terzilerin ellerinden çıkma elbiseler giyerler, yasal bir iş sahibi olurlar ve topluma yararlı birer vatandaş rolüne bürünürler. Yerel yardım kuruluşlarına bağışlarda bulunurlar ve içinde oldukları toplumun saygısını kazanırlar. Zor durumda olanlara borç para verirler. Maine özgeçmişindeki John Perkins gibi bu adamlar da örnek birer vatandaş görünümündedirler. Ama bu görünümün altında bir kan gölü yatmaktadır. Borçlular borçlarını ödeyemeyince tetikçiler gelip diyetlerini isterler. Bu işe yaramazsa devreye beyzbol sopaları ile çakallar girer. Son çare olarak da ortaya silahlar çıkar. Baş ekonomist ve ekonomik ve bölgesel planlama müdürü olarak parlak görünümümün basit bir halı tüccarı kandırmacası, alıcının da farkında olabileceği bir şey olmadığını farkındaydım. Bu hiçbir şeyden şüphelenmeyen, bu müşteriyi kandırmaya değil, dünyanın şimdiye kadar görmüş olduğu en kurnazca ve etkili emperyalizm biçimini desteklemeye yönelik ürkütücü bir sistemin parçasıydı. Kadromdaki herkesin bir unvanı vardı. Finansal analist, sosyolog, ekonomist, baş ekonomist, ekonometrist, fiyatlandırma uzmanı vesaire. Yine de bu unvanların hiçbirisi bu insanların her birinin kendi çapında birer ET olduğunu ve küresel imparatorluğun çıkarlarına hizmet ettiğini göstermiyordu. Bu unvanlar bizlerin buzdağının sadece tepesi olduğumuzu söylemiyordu. Ayakkabı ve spor malzemesi pazarlayanlarından ağır endüstri ürünlerini imal edenlerine kadar her büyük uluslararası şirketin kendi ET eşdeğerleri vardı. Bu gidişat hızla tüm dünyaya yayılıyordu. Serseriler deri ceketlerini çıkartıp takım elbiselerini giymişler ve bir saygınlık havasına bürünmüşlerdi. New York, Chicago, San Francisco, Londra ve Tokyo'daki şirket merkezlerinden gelen kadın ve erkekler tüm kıtalara dağılıp namussuz politikacıları ülkelerinin şirketokrasinin egemenliği altına girmesine izin vermeleri için ikna etmeye, çaresiz insanları ise emeklerini imalathanelere ve üretim hatlarına satmaya teşvik etmeye çalışıyorlardı. Özgeçmişimin ve o makalenin kelimeleri ardındaki söylenmeyen ayrıntıların hepimizi ahlaki açıdan iğrenç ve sonunda kendini yok etmeye yönelik bir sisteme zincirlenmiş bir halde tutmaya yönelik bir duman ve aynalar dünyası tanımladığını anlamak rahatsız ediciydi. Paula satır aralarını okumaya zorlayarak beni sonunda hayatımı değiştirecek yolda bir adım daha atmaya itmişti. Deneyim. John M. Perkins, Enerji ve Çevre Sistemleri bölümünde Ekonomi Departmanı müdürüdür. Maine katıldığından bu yana Bay Perkins, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'da önemli projelerin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu çalışmaları sırasında kalkınma planlaması, ekonomik tahminler, enerji talep tahminleri, pazarlama çalışmaları, tesis yeri incelemesi, yakıt sağlama analizi, ekonomik fizibilite çalışmaları, çevresel ve ekonomik etki çalışmaları, yatırım planlaması ve yönetim danışmanlığı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak birçok proje kapsamında da müşteriler Bay Perkins ve ekibi tarafından geliştirilen tekniklerin kullanımı konusunda eğitilmişlerdir. Bay Perkins son zamanlarda 1. Enerji talebi tahminlerinde bulunup ekonomik kalkınma ile enerji üretimi arasındaki ilişkiyi belirleme. 2. Projenin çevresel ve sosyoekonomik etkilerini değerlendirme ve 3. Marco ve ekonometrik modelleri ulusal bölgesel ekonomik planlamayı uygulama konularında bilgisayar paket programları hazırlamak için oluşturulan bir projenin yöneticiliğinde yapmaktadır. Bay Perkins, Maine'de çalışmaya başlamadan önce 3 yıl boyunca Ecuador'da pazarlama çalışmaları ile bir inşaat malzemeli şirketin organizasyonu ve yönetim faaliyetlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda tüm Ecuador'da kredi ve borçlanma kooperatifleri organize etmenin fizibilitesi hakkında da çalışmalar yürütmüştür. Eğitim, iş idaresi diploması, Boston Üniversitesi, lisansüstü çalışmalar, modelleme, mühendislik, ekonomist, ekonometri, olasılık yöntemleri, diller, İngilizce, İspanyolca, profesyonel bağlantılar, Amerikan Ekonomi Birliği, Uluslararası Kalkınma Topluluğu, yayınlar, elektrik talep tahminlerine uygulanan bir Markov yöntemi, enerji tahminlerine makro bir yaklaşım, ekonomi ve çevre arasındaki doğrudan ve dolaylı etkileşimleri tanımlamak için bir model, interkonnekte sistemlerden elektrik enerjisi, planlamaya uygulanmış Markov yöntemi, özellikler, tahmin çalışmaları, pazarlama çalışmaları, fizibilite çalışmaları, saha seçim çalışmaları, ekonomik etki çalışmaları, yatırım planlaması, yakıt sağlama çalışmaları, ekonomik kalkınma planlaması, eğitim programları, proje yönetimi, paylaşım planlaması, yönetim danışmanlığı, hizmet veren müşteriler. Arap Amerikan Petrol Şirketi Suudi Arabistan, Asya Kalkınma Bankası, Boyz Kaskat Şirketi, Şehir Hizmetleri Şirketi, Dayton Güç ve Aydınlatma Şirketi, General Electric Şirketi, Kuveyt Hükümeti, Institute of Resources Hydraulic Electrification Panama, Inter Amerikan Kalkınma Bankası, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, İran Enerji Bakanlığı, New York Times, New York Eyaleti Enerji Dairesi, Peru Sahaan Umum Listrik Negara Endonezya, Güney Carolina Elektrik ve Gaz Şirketi, Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi Teknik Birliği, Union Camp Şirketi, ABD Hazine Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı. Uzmanlar May müşterilerine yeni hizmetler sunuyor. Masaların ardındaki yüzlere bakınca ekonomik ve bölgesel planlamanın May'indeki en yeni kurulan ve hızlı büyüyen bölümlerden birisi olduğunu söylemek zor değil. Bugün bu bölümde son 7 yıl içinde işe girmiş 20 civarında uzman çalışıyor. Bu uzmanlar arasında yalnız ekonomistler değil, aynı zamanda şehir planlamacıları, demograflar, pazar uzmanları ve May'in ilk sosyoloğu da bulunuyor. Ekonomi grubunun kurulmasında her ne kadar birçok kişinin etkisi olduysa da bunun gerçekleşmesi temelde bir kişinin, şu anda grubun başı olan John Perkins'in çabaları sayesinde olmuştur. Ocak 1971'de yük tahmin şef yardımcısı olarak işe alınan John, o zamanlar May'de çalışan az sayıda ekonomisten biriydi. İlk görevi olarak bir elektrik ihtiyaç çalışması yapmak üzere 11 kişilik bir ekibin parçası olarak Endonezya'ya gönderilmişti. O günleri hatırlarken gülerek, "Orada 3 ay hayatta kalıp kalamayacağımı görmek istediler," diyor. Ama geçmiş deneyimlerinin de yardımıyla John'un hayatta kalma sorunu yoktu. Yakın bir zamanda Ekvador'da bir inşaat malzemeleri kooperatifi ile İnkaların torunları olan Quechua yerlilerine yardım ederek 3 yıl geçirmişti. Yerliler, diyor John, yaptıkları tuğlacılık işinde sömürüldükleri için bir Ekvador kuruluşu ondan bir kooperatif oluşturmasını istemişti. O da bir kamyon kiralamış ve yerlilerin tuğlalarını doğrudan tüketicilere satmalarında yardımcı olmuştu. Sonuç olarak karlılık %60 artmıştı. Kar, sayıları 2,5 yılda 200 aileye ulaşan kooperatif üyeleri arasında paylaştırılıyordu. John Perkins'in o zamanlar Ekvador'un Pout şehrinde May'nin bir hidroelektrik projesinde çalışmakta olan Einar Grieb, eski bir çalışanımız ile tanışması bu döneme rastlar. İkisi arasında gelişen dostluk ve devam eden haberleşme sonucunda John'a May'de bir iş teklif edildi. Yaklaşık bir yıl sonra John yük tahmin şefi oldu ve müşterili Dünya Bankası gibi kuruluşlardan gelen taleplerin artmasıyla May'de daha fazla ekonomiste gereksinim olduğunu fark etti. May her ne kadar bir mühendislik şirketi de olsa, diyor John, müşterilerimiz bize bundan daha fazlası olmamız gerektiğini söylüyorlardı. Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için 1973 yılında daha fazla ekonomist işe aldı ve bunun sonucunda kendisine baş ekonomist unvanını getiren bölümü kurdu. John'un son projesi bir ay geçirdi ve yeni döndüğü Panama'da tarımsal kalkınma ile ilgili Maine ilk sosyal çalışmasını ilk sosyologu Marty Hayes ile Panama'da gerçekleştirdi. Marty, bu projenin insanların yaşamları ve kültürleri üzerindeki etkilerini saptamak için Panama'da 1,5 ay geçirdi. Bu çalışmada tarım ve diğer ilgi alanlarındaki uzmanlar da kullanılmıştı. Ekonomik ve bölgesel planlama bölümü çok hızlı büyüdüğü halde John, işe alınan her kişinin çalışkan bir profesyonel olmasının onun şansı olduğunu düşünüyor. Söyleşimi sırasında çalışanlarına duyduğu ilgi ve onlara olan desteği ise takdire değer bir şekilde açıkça ortadaydı. Kasım 1978, Pauline Coelho'da. 13. ayrımın sonu, sayfa 202.